Ayrım 51.
Korktuğumu yüzüm kızarmadan kabul ediyorum diye homurdandı Billy. Siz bir keçi gibi çeviksiniz. Bir koç gibi baştan çıkarırsınız karşınızdakini. Ama ben pes edenlerden değilim. Bu bir çalışma işidir her şeyden önce. Burada kamp kurup çalışmalara başlayacağım. Ta ki bu pankurda kızlılıkla size meydan okuyabileceğim duruma gelinceye kadar. Hall Billy'nin elini sıkarak bu kararı onayladı. Tamam oldu. Ve bir gün San Francisco'da bir araya gelirsek bu koya kendi adını veren pirse götürürüm sizi. Çıngıraklı yılan koleksiyonu yapmadığı zamanlar en sevdiği deneme şudur. Rüzgarın saatte 40 mil hızla esmesini bekler, sonra bir gökdelenin tepesine çıkar. Başlar korkuluk duvarı üzerinde yürümeye. Ama dikkat edin, üzerinde yürüdüğü duvar rüzgar altında. Yani eğer korkuluktan uçarsa sokağa kadar yolu var. Sen bunu yapamazsın diye bir de meydan okudu bana. Biri merakla sordu. Siz de yaptınız elbet. Hazırlanmış olmasaydım yapamazdım. Tüm bir hafta gizlice antrenman yaptım. Bahse tutuştuk. $20 sızdırdım. Bu arada deniz adam akıllı çekilmiş midyeler ortaya çıkmıştı. Sakson duvar gibi yükselen kayalara erkeklerle birlikte gitti. Hall bir sürü torba getirmişti. Öğleden sonra bir araba gelecek, torbaları Carmel'e taşıyacaktı. Torbaları doldurduktan sonra kayaların yarıkları arasından ötelere doğru uzandılar. Bu zahmet boşa gitmedi. 3 tane deniz kulağı buldular. Kayalar arasında Saxon pek hoşlandığı inciden buldu. Hall deniz kulağını pişirmeden önce etini dövme törenine çağırdı onları. Saxon daha şimdiden eski bir dost gibi görüyordu onu. Eski günleri anıyordu. Şarkı söyleyen ya da son Mohican'ın öyküsünü anlatan Bird'le gezdikleri günleri. Hall iri bir taşı deniz kulağının eti üstünde havaya kaldırdı. Şimdi dinleyin dedi. Size bir şey öğreteceğim. Bu şarkıyı söylemeden deniz kulağının eti dövülmez. Ve bu şarkı başka hiçbir zaman söylenmez. Yoksa kutsallığı bozulur. Deniz kulağı tanrıların yiyeceğidir. Bu yemeği hazırlamak dinsel bir işlemdir. Dinleyin, belleyin ve unutmayın ki bu bir törendir. Taş boğuk bir sesle beyaz etin üzerine indi ve ozanın şiirine ritmik bir tamtam gibi eşlik etti. Kimi kremalı salçayla sever tavuğu, kimi havyarla kumele bayılır. Bal şerbetiyle birlikte Carmel'in deniz kulağı kurulur baş köşeye. Tanrılarım şölenindi. Sevgilisi Corinne'i dayaktan öldüren aşığı gibi biz de döver de döveriz deniz kulağı etini. Çok severiz onu çünkü. Yumuşatmak isteriz. Horatius Taburculeta'yı Afrodit Olympus'a götürdüğü gün sedef kalkıda kendini gördüyüz ve dişleri kırıldı ısırmak isteyen Kalkonis'in. O gün bugün. Sustu. Ağzı açık taş havada kulak kabarttı. Midye torbalarını taşıdıkları yerden bir tekerlek sesi geliyor, birisi çağırıyordu. Taş son bir kez daha indi ve Hall ayağa kalktı. Bu dizelerin sonu gelmez, yazık ki size öğretecek zamanım yok. Hadi çocuklar, Tanrı sizi kutsasın. Amin. İşte siz de deniz kulağı yiyenler tarikatına girmiş oldunuz artık. Yalnız size öğrettiğim kutsal sözleri söylemeden bu eti dövmeyeceğinizi ant için. Saxon, ama dedi, bir kere duymakla aklımızda tutamayız ki. Gereği düşünülecek. Gelecek pazar deniz kulağı yiyenler aşireti başınıza üşüşecektir. Burada bir sız kovda iki cinsten yazarları gözlerinizle görecek, törenlerinde hazır bulunacaksınız. Üstelik halk dilinde kertenkele kralı diye bilinen kötü bakışlı demir adamı da göreceksiniz. Hall ağaçlar arasında yok oldu. Billy arkasından bağırdı. Jim Hazard da gelecek mi? Mutlaka gelir. Ayı inlerinin tencere ve ızgara görevlisi değil mi? Deniz kulağı yemeye meraklı olanların başında gelir. Benden sonra. Törene gelmez olur mu hiç? Uzaklaşan arabanın gürültüsü kesilinceye dek Saxon'la Billy bakışıp durdular. Sonunda. Ulan ne dalga diye söylendi Billy. Keyifli adam diye buna derler işte. Hiç yapmacığı yok. Sen ona denksin, o sana denk. İlk baştan hemen arkadaş gibi olup çıkıyorsun herifle. Hem o da eski tohumdan gelme dedi Saxon. Sen soyunurken anlattı bana. Onun ailesi de Panama'dan gelmiş. O zaman daha demir yolu döşenmemişmiş. Anlattığına bakılırsa çok parası var galiba. Ama bir zengin gibi davranmıyor. Pek de hoş adam. Tam anlamıyla matrak. Böyle ozan olur mu be? Doğrusu bilmem ki Billy, ozanlardan çoğunun özgün tipler olduklarını duymuşumdur. Sanırım dediğin doğru. Baksana çok iyi milleri. Fritzweil'in gerisindeki tepelerde oturuyor. Tuhaf bir adam. Evinin yakınlarında ilan etmiştim sana aşkım ama yine de ozanların sakallı olduklarını, kelebek gözlük taşıdıklarını sanırdım ben. Pikniklerde koşuculara çelme taktıklarını, donla gezdiklerini, midi topladıklarını, oğlaklar gibi tırmandıklarını aklımdan geçirmezdim. O akşam örtü üzerine çektikten sonra Saxon uzun süre uyanık kaldı. Yıldızları izledi, ağaçların kokusunu içine çekip mest oldu, uzaklarda kükreyen okyanusun boğuk sesini ve birkaç metre ileride kumsala serilen dalgacıkların mırıltısını dinledi. Biri kıpırdayınca onun da uyumadığını anladı. Oakland'dan ayrıldığın için mutlu musun Billy? Diye kulağını fısıldadı. Bu senin dediğin bir yumuşak şeye kabuğunun içinde mutlu olup olmadığını sormaya benzer karşılığını verdi Billy. Her gün deniz kabarırken Billy, Hall'a birlikte koştuğu tehlikeli parkurda antrenman yapıyordu. Ve her koşuda biraz daha kısaltıyordu zamanı. Bekle hele pazar gelsin bir diyordu Saxon'a. Yarış nasıl yapılır göstereceğim Oğuzhan'a. Beni köstekleyen hiçbir güçlük kalmadı artık. Güven geldi bana. Önce ellerim ve ayaklarım üzerinde sürüne sürüne ilerlediğim yerlerden şimdi koşa koşa geçiyorum. Sorunu şöyle aldım. Tutalım ki yolun iki yanının derinliği 30 santim. Üstelik yumuşak çimen. Korkar mısın düşmekten? Yo, düşmezsin ki. Hiçbir şey durduramaz seni. Şimşek hızıyla koşarsın. İşi bu yönden aldın mı derinlik bir mil bile olsa değişmez artık. Düşmeyi aklından geçirmeyeceksin. Bütün düşüncen tepede kalabilmek ve şimşek hızıyla koşmak olacak. İnan Saxon, sorunu bu açıdan alınca artık en küçük bir korku duymadım. Pazar günü tayfasını alıp gelsin bakalım. Onları karşılamaya hazırım. Saxon yüksek sesle düşündü. Acaba ne biçim şeyler tayfası? Merak ediyorum. Ne biçim olacak? Kendisi gibi elbet. Aynı tüyleri taşıyan her kuş birbirine benzer. Bak göreceksin, onlar da yapmacıklı değillerdir. Hall güneydeki çiftliğine dönen Meksikalı bir çoban eliyle oltalar ve deniz mayosu gönderdi. Mektubunda da beylik topraklar ve onları ele geçirmenin yolu hakkında bol bol bilgi veriyordu. Hafta geçip gidiyordu. Saxon'la Billy her akşam güneşi gönül borcuyla uğurluyor ve her sabah geri dönüşünü ve başlayan mutluluk dolu yeni günü neşeli gülüşlerle karşılıyorlardı. Tasarı kurmuyorlardı. Balık avlıyorlar, midye ve deniz kulakları topluyorlar ya da kayalara tırmanıyorlardı. Akıllarına nasıl eserse. Deniz kulağının etini Saxon'un o anda uydurduğu çocuksu dizelerin hızıyla dövüyorlardı. Billy'nin sağlığı yerindeydi. Saxon onu hiç böylesine formunda görmemişti. Kendisi de yeni yetmelik çağından beri hiç bu denli canlı, yanakları böylesine kırmızı olmamıştı. Ve bunu anlamak için küçük aynasına bakmaya gerek yoktu. Yaşamımda ilk kezdir ki gerçekten eğleniyorum dedi Billy. Senle ben ikimiz evlendiğimiz günden beri hiç gönlümüzce gezip tozmamış eğlenmemiştik. Şu yaşantımızı herhangi bir milyonerin yaşantısına değişme. Saxon neşeyle aykırdı. Saat 7'de işe çağıran fabrika düdüğü yok. Yatak sefası yapmak için sabahleyin kalkmamayı düşünüyorum ama her şey öyle güzel ki kalkmadan edemiyorum. Hadi bakalım Bay Cuma. Sen de kalk da eğer yemek istiyorsan bana odun kır. Bir de iri hani balığı yakala. Sana eğlence olur. Billy yüzüstü yatmış çıplak ayaklarıyla kumda delikler kazıyordu. Buyruğu alınca kalktı, küçük balta yaradı. Derin derin içini çekerek, ne yazık ki uzun sürmeyecek dedi. Her an yağmur gelebilir. Güzel havanın böylesine uzun sürmesi şaşılacak bir şey. Cumartesi sabahı güneydeki kayalıklarda koştuktan sonra kamp yerine dönünce Saxon'u orada bulamadı. Bağırdı çağırdı boşuna. Bayırı tırmandı. Yolun üzerine çıktı. Bir de ne görsün? Yarım mil uzakta Saxon eğersiz, dizginsiz bir ata binmiş tıngır mıngır geliyor. Hayvan isteksiz, ağır adımlarla ilerliyordu otlağın içinde. Saxon kocasının yanına varınca durdu. Onun yardımıyla yere atladı. Billy homurdandı. Dua et ki sırtında insan taşımaya alışkın yaşlı bir hayvan. Bak eğer izlerini. Saxon mest olmuştu. Oo Billy diye haykırdı. Hiç ata binmemiştim. Öyle güzel ki. Üstelik hiç korkmadın. Billy suratını biraz daha asıp homurdandı. Her neyse, yine de övünüyorum seninle. Böyle gidip de yabancı bir hayvanın sırtına binen yürekli bir evli kadın daha bulamazsın kolay kolay. Hele bu ata ilk binişiyse. Verdiğim sözü unuttuğumu da sanma sakın. Bir gün senin de bir binek atın olacak, kendi atın, keyfin için. Deniz kulağı yiyenler tarikatının üyeleri cümbür cemaat bir sız kova üşüştüler. Sıra sıra oturacak yeri olan iki arabadan başka bir de atlılar vardı. Onu erkekti. Bir o kadarı da kadın. Hepsi de genç, 25 ile 40 yaş arası. Hepsi de birbirleriyle candan arkadaş görünüyordu. Çoğu evliydi. Patikadan yokuş aşağı kıç üstü kayarak indiler. İtişe kakışa taşkın bir neşeyle bir an içinde saksonla bileği içten gelen de güneş gibi ısıtan bir arkadaşlıkla sardılar. Kızlar hemen saksonu çevresine aldılar. Sakson onların evli kadınlar olduklarına bir türlü inanamıyordu. Kendisiyle ilgilendiler. Kamp malzemesini ve yol donatımını beğendiler. Öyküsünü anlatması için üstelediler. Midyeleri hazırlamak için getirdikleri tencereleri, çanakları, bez yıkama takımlarını görünce Sakson onların da kamp kurmakta deneyli olduklarını anladı. O sırada Billy ile erkekler soyunup midye ve deniz kulağı aramak için dört bir yana dağılıyorlardı. Sakson'un ukulelesini bulan kadınlar ona çaldırıp şarkı söyletince dek rahat vermediler. Aralarından birçokları Honolulu'ya gitmişlerdi ve bu çalgıyı tanıyorlardı. Adı zıplayan piri anlamına geliyordu. Mercedes de öyle derdi. Havai şarkılarını da biliyorlardı. Sakson bu şarkıları yaşlı komşusundan öğrenmişti. Çalgısıyla onlara eşlik etti ve hep birlikte başladılar. Aloha Holü, Honolulu'nun delişmen oğlanını ve tatlı Lallehu'yu söylemeye. Birkaç ise hem de yaşça en büyükleri kumun üzerinde hula dans etmeye başlayınca Sakson adam akıllı yadırgadı onları. Sonra erkekler topladıkları yumuşakçaları taşıyaraktan döndüler. Bir baş rahip gibi ağır başı duran Markol, aşiretin zorunlu törenine başkanlık etti. Havaya kalkan taşlar elinin hızını uyarak hep birlikte beyaz itin üzerine indi ve hep bir ağızdan ilahiler okudular Holitis'in onuruna. Koro halinde eski şiirleri okuyorlardı. Şarkıcılardan biri bazı o anda yeni bir şiir uyduruyordu ve koro onu bir kez daha söylüyordu. Billy Sakson'a uydurduğu yeni şiiri okumasını söyledi yavaşça. Dikkatler Sakson'a çevrildi. Kaçamak olanağı yoktu. Tatlı, çekingen sesi yükseldi. Şarkımızın hızına uyalım ha uyalım. Yumuşakçalarımızı dövelim ha dövelim. İçimizde kötülük yok. Kalplerimiz temizdir. Bu ıssız yerde bizleri yan yana getiren deniz kulağına karşı beslediğimiz sevgidir. Ozan uyaklara yüzünü buruşturmasına karşın bravo diye bağırdı. Bu da aşiretin dilini konuşuyor. Hadi çocuklar hep birlikte. Ve koro Sakson'un dizelerini yineledi. Sonra Jim Hazard hemen oracıkta yeni bir dörtlük uyduruverdi. Arkasından bir kadın yaptı aynı şeyi ve sıra geldi kertenkele gözlü demir adama. Sakson onun kim olduğunu hemen anladı. Markol iyi anlatmıştı onu. Rahip suratı vardı adamda. Başladı okumaya. Kimi yağmur suyu içer, kimi şampanya, kimi hem cimsini yer, kimi fasarya. Benim yemeğim deniz kulağı, severim dışarıda yatmayı. Bir lokma bir hırka oldu mu sırtımda, kendimi sanırım bolluklar diyarında. Kimi domuz sever, kimi inek eti, kimi bıldırcın, kimi yağlı hindi. Ben engin deryalarda tuzlanan deniz kulağından geçme. Biz onu yedikçe çoğalır meret, çünkü her yerde aşktır egemen. Gökte, yerde, sularda ama en verimli tohumunu önce döker dalgaların sonsuz çukurlarına. Siyah saçlı, kara gözlü, alaycı suratlı bir adam, Sakson onun tablolarını 500 dolardan satan bir sanatçı olduğunu öğrendi. Bir şiir söyleyerek hem coşkuyla alkışlandı hem de coşkuyla kınandı. Bir tabak mercimeğe karşı Esav ağabeylik hakkını sattı. Bilseydi eğer deniz kulağını belki de kızlarını satardı. Lezzetli yumuşakçanın onuruna karşılıklı atışmalar uzadı gitti. Sakson bir hoş olmuştu. Gördüklerinin, duyduklarının gerçek olduğuna inanası gelmiyordu. Bu sahnenin bir peri masalından, bir öykü kitabından ya da tiyatroda oynanan bir piyesten alındığını, biriyle birlikte aktörlerin arasına daldıklarını sanıyordu. Söylenenlerden birçoğunun şaka olduğunu seziyor ama anlamını bilemiyordu. Bazılarını da kavruyordu. Akıllı ve bilgili olmanın orada büyük bir rol oynadığını görüyordu. Oysa o zamana dek kafa işlerinin bu denli önemli olduğunu hiç aklından geçirmemişti. Çocukluk çağından beri eğitimine bir bağnazlık kokusu karıştığı için şaşalıyor, üstelik bir takım açık saçık sözleri yadırgıyordu da. Ama onları yadırgamaya kendini yetkili görmüyordu. Bütün bu açık yürekli gençler iyi insanlar gibi görünüyorlardı. Hafta sonu pikniklerinde rastladığı kalabalıkların büyük çoğunluğu gibi ne kaba ne de bayağıydılar kuşkusuz. Termoslarda kokteyller, kocaman bir damacanada kırmızı şarap olmasına karşın erkekler kafayı çekip sarhoş olmuyorlardı. Saksonu en çok etkileyen olağanüstü neşeleri, gençliğe özgü coşkunlukları ve çocukça eğlenmeleriydi. Oysa hepsi de romancı, ressam, ozan, eleştirmen, heykeltıraş ve müzisyen takımındandı.